İnce Mehmet 4, Yaşar Kemal, 26. dizin, sayfa 585. Ötekiler uyudu. Mehmet çocuk gözünü kırpmadan onları beklemeye başladı. Koyanın alt başından kurşun sesleri gelinceye kadar. Uyanın diye bağırdı Mehmet çocuk. Uyuyanlar zaten ilk kurşun sesiyle uyanmış, ayağa fırlamışlardı. Ferhat Hoca, sen git artık Mehmet çocuk, biz dağa çıkacağız. Belki çarpışma da olur, sana bir kör kurşun değer de. Beni öldürseniz de gidemem arkadaş. Neden? Bana Mesan Ağa dedi ki sen onların yanından hiç ayrılmayacaksın. Jandarma seni yakalar, tabanlarını yarar, yarığa da tuz doldurur da sen de dayanamazsın. Ben dayanırım, derimi yüzseler de sizin yerinizi söylemem ya, söz verdim Mesan Ağa'ya. Ben büyüyünce o beni everecek. Hayır, gideceksin.
Gitmem.
Başımıza bela mısın?
Belayım.
Ferhat Hoca ile Mehmet çocuk arasındaki tartışma sürüyor, kurşun sesleri yaklaşıyordu. Mehmet çocuk edemedi, gitti İnce Mehmet'in elini usulca tuttu.
Bak dedi, adaşım siz buraların yabancısısınız. Bu karanlıkta yol bilmez, iz bulamazsınız. Ben sizi öyle bir yere götürürüm ki değil kara fırtına, Kertiş Ali onbaşı bile gelse yanınıza yaklaşamaz. O Mestan Ağa da ya yakalandı ya da öldürüldü. O sözün neri bir adamdır, tamam mı?
Tamam dedi Mehmet, hadi düş önümüze. Mehmet çocuk önde, onlar arkada karanlığa çıktılar. Önlerinden yürüyen çocuğun karartısı keklik gibi taştan taşa sekerek gidiyordu. İnce bir kar ışığı vardı. Donmuş kar ayaklarının altında çıtırdıyordu. Küçük bir dere geçtiler, bir ormana düştüler. Dik bir bayır çıktılar. Keskin kayalıklara tırmandılar. Mehmet çocuk onları keçi yolundan tepeye çıkardı. Duvarlar, yıkıntılar arasından geçtiler. Geldik dedi, öndeki küçücük karartı. Burası Karakale işte. Durdu, eşkıyaların yanına gelmesini bekledi. Burada bir dam var, içi yılan doludur ya, kışın yılanlar kaçarlar, şimdi yok. Siz burada bekleyin de ben içeride size bir ateş yakayım da öyle gelirsiniz. Kibritiniz var mı?
Amma da soğuk var ha, siz karanlıktan korkmazsınız herhalde, siz eşkıyasınız değil mi?
Eşkıyayız dedi Ferhat Hoca. Bu çocuğa içi kaynamış, içine garip bir sevgi oturmuştu. Sevincinden ne yapacağını bilmiyor, çocuklaşmış, Mehmet'le durmadan konuşuyordu.
Şu benim sorduğum şeye de bakın hele, karanlıktan korksanız eşkıya olmazdınız. Neden korkacakmışsınız?
Karanlık da karanlık gibidir zaten. Bir de kocaman tüfeğiniz var, karanlıkta cinler çok olur. Cinler gün doğunca kaçışırlar, ortadan yok olurlar da geceleri ortaya çıkarlar. Bu kalede cinler padişahının sarayıdır. Hem de onun sarayı sırçadandır. Biz cinleri de saraylarında görmeyiz ya, onlar vardırlar. Ama siz eşkıyasınız, eşkıyalar cinlerden korkmazlar değil mi?
Korkmazlar.
Bir de dua okuyunca Bismillah deyince onlar kaçışırlar değil mi?
Kaçışırlar.
Geldi Ferhat Hoca'nın önünde durdu, yukarıdan aşağıya ona baktı. Senin sakalın var, hem de bir kucak. Sen hocasın, eşkıyasın ya, madem ki sakalın var hocasın da. Sen de eşkıyaların hocasısın. Ben içeri giriyorum, bir dua söyle de cinler kaçışsınlar. Cin kaçıran duayı bilir misin?
Bilirim.
Yazık dedi Mehmet çocuk, bu soğukta fıkara cinleri yerlerinden, yurtlarından, sıcak yataklarından edeceğiz ya. Biz de üşüyoruz değil mi?
Üşüyoruz.
Oku duayı. Ferhat Hoca onu yerden aldı, kaldırdı, bağrına bastı. Sıcacık, içi sevgi dolarak öptükten sonra usulca okşayarak yere indirdi.
Oku duanı.
Okuyorum. İstersen güdük de seninle içeriye gelsin.
Gelsin dedi Mehmet çocuk. Belki cinler dua okuyarak onları kaçırdık diye kızarlar da.
Onlar kızarlar dedi Ferhat Hoca. Mehmet çocuk duvarların diplerinden becerikli elleriyle çabucak bir kucak çalı çırpı topladı, kalenin kapısında durdu.
Gel güdük dedi. Güdüğü önce içeriye soktu, kendi de girdi arkasından.
Biraz sonra içeriden dışarıya incecik bir ışık sızdı. Mehmet çocuk dışarıya çıktı. Hey eşkıyalar, gelin artık dedi. Şimdi size bir ateş yakacağım ki içerisi hamam gibi sıcak olacak. Zaten cinler içerisini ısıtmışlar. Ben duayı okuyunca hepsi kaçtı, korkmayın.
Bu sakalların duasından da kaçtılar. Cinler keskin dualara hiç dayanamazlar. Hele sakallı adamların dualarına hiç.
Eşkıyaları içeriye götürdü. Çalıların parladığı duman almış, ocak gibi bir yerin yöresine oturttu. Burada çok ateş yakıldığı duvarların isinden, köşede yığılı küllerden belliydi. Taşların üstüne sekilendiler. Çok soğuk vardı, çok da üşümüşlerdi.
Mehmet çocuk, siz korkmayın, ben şimdi gelirim. Cinler hep kaçlar ya, eğer korkarsanız tüfeğiniz de var ya, belki cinlere kurşun değmez. Bu sakallı ben gelinceye kadar dua okusun dedi, dışarıya çıktı.
Daha çalıların ateşi geçmeden kuru bir kütükle geri geldi.
Korkmadınız ya dedi, geri gitti. Bir yarım saat içinde ortaya bir sürü kuru odun, kütük yığdı. Şimdi iyice şu ateşi gürletelim bakalım.
Orada oturmuş kalmış eşkıyaların şaşkın bakışları altında ocağı gürletti. Ortalık ışıdı. Kendi de geldi Ferhat Hoca'nın yanına oturdu. Kızarmış ellerini, ayaklarını yalımlara tutarak ısıttı. İşte o zaman farkına vardılar ki Mehmet çocuğun ayakları yalın.
Senin ayağın yalın dedi Ferhat Hoca. Yalın dedi Mehmet çocuk. Bizim köyde bütün çocukların, avratların ayakları yalın olur. Üşümüyor musunuz?
Üşüyoruz, üşüyoruz ya. Ne halt edersin ağam. Yoksulluk başa bela.
Yoksulluk bir ateşten gömlektir. Onu giyen bilir. Siz aldırmayın bana. Bizim haliğimiz, dirliğimiz böyle. Benim dedem Mehmet var ya, onun üstüne bu dünyada bir tane bile at hırsızı yokmuş. Şu uzun yaylanın Çerkeslerinde bir tane çalmadık at bırakmamış. Her çaldığı atı sattığında da babama Maraş'tan bir kovan balla bir kundura alıyormuş.
Boynunu büktü.
Benim babam beceriksiz çıktı. O da dedem gibi atları çalıyor çalıyor ya. Hep yakalanıyor, hapse giriyor. Olmaz olsun böyle hırsızlık. Hep hapse girdikten sonra...
Ben öyle bir hırsız olacağım ki dedem gibi.
O zaman babama hırsızlık yasak. Beceremedi gitti bu işi fıkara. Ben sizi görmeden eşkıya olayım diyordum ya. Yazık size, vazgeçtim.
Neden vazgeçtin ki?
Canım, nasıl vazgeçmeyeyim ki sizin bu halinizi gördükten sonra? Böyle gece gündüz kaç babam kaç, bunun sonu neye varacak? Bir günde bir kurşuna sizi kara fırtına mı ne haklayıverecek?
Biliyoruz dedi Ferhat Hoca.
Biliyorsunuz ya, görünen köy kılavuz istemez ki. Ama bakın ben size ne söyleyeceğim.
Ne söyleyeceksin?
Mehmet başını önüne eğdi. Elini kirpi oku gibi dimdik saçlarında gezdirdi. Belli ki ikircik geçiriyordu.
Söyle.
Öyleyse söyleyeyim. Bu ince Mehmet var ya, eliyle Mehmet'i gösterdi. Bunun gibi eşkıya olmak iyi. Neden ki derseniz, jandarmalar bizim köyü kırfacana çevirdiler. İşte bunun için. Gene ince Mehmet'i eliyle gösterdi. Ayaklarını yardılar. Hepsine de tuz bastılar. Kimse de bu ince Mehmet'e hiç sövmedi. Herkes buna, parmağıyla ince Mehmet'i gösterdi, tapıyor.
Sustu, başın önüne eğdi. İkircik geçirdiği belliydi. Yüzü andan ana değişiyor, bir kızarıyor bir bozarıyordu. Sonra kahkahayla güldü, ardından da ''Bu ince Mehmet var ya, köylüler bir görseler, boyunun da benim boyum kadar olduğunu bir bilseler.'' Gülmesi daha sürüyordu. ''Bilseler ne olurdu yani?''
Mehmet çocuk gülmesini kesti, baş parmağını ağzına soktu, somurdu. ''Bilseler ne mi olurdu?''
Onların yüzlerine teker teker baktı.
''Bilseler ne olurdu Mehmet?''
''Bir şey olmazdı'' dedi Mehmet sevinerek. ''Hiçbir şey olmazdı. Neden ki dersen aba altında er yatar. Bizim köydeki çocuklar var ya...''
Kasım'ı gösterdi. ''İşte bunun kadar iri olan çocuklar bile benden korkarlar. Bizim köylüler var ya, işte bu adamın ince Mehmet olduğuna önce elimi keserim ki inanmazlar. Sonra da alışırlar. Onun ince Mehmet olduğuna daha çok inanırlar. Siz şimdi uyuyun. Kim bilir ne kadar yorgunsunuzdur. Vay fıkaralar, dağ bayır kaça kaça. Bakın şu bizim yaktığımız şu ateş var ya, dışarıdan hiç gözükmez.'' Neden ki derseniz, dışarıda bir duvar daha var, çok yüksek. Dedem çaldığı atları buraya saklarmış. Köylüler de onun yerini bilirler, hiç kimseye de söylemezlermiş. Babam öyle mi ya, onu kim görse yakalayıp jandarmaya teslim ediyormuş fıkarayı. Siz hiç korkmayın, köylü ölür de sizin yerinizi kimseye söylemez.
İnce Mehmet'e sevgiyle baktı.
Bu ince Mehmet var ya, onda şeytan tüyü var. Kimi insanlarda çok şeytan tüyü var. İşte bundan dolayı kara fırtına değil ya, Feriş daha gelse ince Mehmet'in yanına yaklaşamaz.
Ferhat Hoca'nın yanından kalktı, İnce Mehmet'in yanına gitti, oturdu. Onu abasının kolundan tuttu.
''Kulağını bana versene'' dedi.
Çakır gözlerinden bir korku gölgesi geldi geçti. At kirpiği gibi uzun kıvırcık kirpikleri birkaç kez açıldı açıldı kapandı. İnce Mehmet başını eğdi, kulağını onun ağzına dayadı. Mehmet çocuk yalvaran bir sesle, hiç kimseye duyurmadan ''O kara fırtınayı öldür olur mu?'' dedi. ''O milleti perişan etti, onu öldür olur mu?''
İnce Mehmet de onun başını kendine çekti, o da onun kulağına ''Olur'' dedi.
''Söz ver.''
İnce Mehmet bir ikircik geçirdi.
''Söz mü?''
İnce Mehmet karşılık vermiyordu.
''Bak arkadaş, elinde geçinde seni nasıl olsa öldürecekler.''
İnce Mehmet onun kulağına gene ağzını dayadı.
''Biliyorum, öldürecekler.'' ''Öyleyse söz mü?''
''Bilemem ki.''
Mehmet ayağa kalktı, gitti öteki yana, ocağın karanlığına çöktü, somurttu.
''Ne oldu Mehmet çocuk? İnce Mehmet'e niye kızdın?''
Mehmet çocuk iyice küsmüştü, karşılık vermedi. Ferhat Hoca, İnce Mehmet, öteki eşkıyalar onun üstüne düştüler, konuştular, şakalaştılar. Mehmet çocuk bir daha ağzını açmadı, yürekten küsmüştü. Biraz sonra da uyudu, küçücük başı omuzuna düştü. Kasım'ı nöbete koyup onlar da uyudular. Mehmet çocuk daha gün ışımadan uyandı, usullacık ayaklarının ucuna basa basa dışarıya çıktı. Parmağını dudaklarına götürerek nöbetteki Kasım'a sus işareti yaptı. Kalenin burcu altındaki ormandan bir kucak kuru odunla döndü. Kül bağlamış ocağın közlerini üfürerek tutuşturdu. Getirdiği odunların hepsini ateşin üstüne usturuplu, hepsi tutuşacak biçimde dizdi. Sonra gitti daha kucak kucak odunlar taşıdı. Ateşi bir iyice harlattıktan sonra güdüğü burnundan tutarak uyandırdı. Güdük acı korkuyla uyandı. Mehmet çocuk dışarıya kaçtı. Güdük acının korkusuna kasıklarını tutarak dizlerini döverek güldü. Kasım da onun böyle neye güldüğünü bilmeden onunla birlikte güldü. Güdük aşağıdaki dereden isli çaydanlığını doldurdu geldi. Mehmet çocuk ona daha gülüyordu. Kasım bu neye bu kadar gülüyor böyle hacı diye sordu. Neye gülecek it doğumu diye karşılık verdi hacı. Benim uykudan korkuyla sıçrayıp uyanışıma gülüyor. Güdük hacı da güldü. Mehmet çocuk sus dedi onun yanına gelerek. Öyle sesli gülme. Baksana fıkaralar serilmişler ölü gibi uyuyorlar. Kim bilir ne kadar yorgunlar fıkaralar.
Güdük sesini kesti. Mehmet gitti. Dün geceki köşesine büzüldü. Çay kaynadı fokurdadı. Önce Ferhat Hoca kalktı aşağıya çaya indi abdest aldı. Abasını çıkardı yere serdi üstünde namaza durdu. Onun arkasından öteki eşkıyalar birer ikişer uyanıp dışarıya çıktılar geldiler. Mehmet çocuk köşesinde yüzünü iki eli arasına almış derin düşüncelere dalmıştı. Hoca namazını bitirdi sofra kurulmuş yiyecekler ortaya çıkarılmıştı. Güdük hacı kalaylı bir tasa çay doldurdu önce Ferhat Hoca'ya verdi. Hoca tasa üç tane şeker atıp bir çöple karıştırdı. İçecekken tas elinde kala kaldı. Amanın konuğumuz dedi. Gel konuğumuz kusura kalma seni unuttuk. Vay akılsız başım vay. Buyur konuğumuz. Mehmet çocuk hiç durumunu bozmadı. Hoca ısrar etti. Taşta ses var Mehmet çocukla ses yok. Onun ardından ince Mehmet ötekiler de konuğu buyur ettiler. Kimse kahvaltıya el sürmemiş. Çay tası hocanın elinde öyle tüterek duruyordu. Sonunda Mehmet gitti. Mehmet çocuğu tuttu kaldırdı getirdi Ferhat hocanın yanına oturttu. Bütün çabalamalarına karşı Mehmet çocuk elini yiyeceklere sürmedi. Ferhat hocanın uzattığı tası da almadı. Hoca çok üzülmüştü. Üzüntüsü sesinden belliydi. Yahu sana ne yaptık Mehmet çocuk? Yavrum bir kusur işledikse bağışla bizi. İnce Mehmet de bağışla kusurumuzu adaşım dedi. Sana karşı bilmeden bir kusur işledikse ötekiler de bağışla dediler. Mehmet çocuğun dudakları sündü, çakır ela gözleri puslandı. Neredeyse ağlayacaktı. Ben dedi, eşeğin biriyim. Hem de eşşoğlu eşek bir akılsızım. Neden imiş o? Neden olacak arkadaş? Benim gibi bir çocukla adam çıkmaz. Anam derdi de inanmazdım. Şimdi nasıl inandın? Ne oldu ki? Daha ne olacak? Dün gece yiyeceğinizin hepsini yedim. Siz de bir şey söylemediniz. Düşünmedim ki. Ulan eşek kafa, akılsız adam, eşkıya adamların yiyeceklerinin hepsi camus gibi sömürülür mü? Çok da açtım, evde de hiç diyecek yoktu. Sizin yiyeceğiniz de o kadar tatlıydı ki dayanamadım. İşte şimdi de köpekler gibi pişman oldum. Ne vardı yani o kadar yiyeceğin hepsini yemeye? Hiç düşünmedim ki bir eşkıya adam bu dağlarda yiyeceği nereden bulur? Vay yazık! Gene dudaklarını sündürdü, kalktı gitti köşesine oturdu. Bir yandan Ferhat Hoca, bir yandan Mehmet onu kandırmaya çalıştılar. İnce Mehmet yerinden kalktı, onun yanına oturdu, ağzını onun kulağına dayadı, fısır fısır bir şeyler konuştular. Mehmet çocuk yerinden kalktı, geldi gene Ferhat Hoca'nın yanına oturdu. Ferhat Hoca'nın verdiği tası aldı, içti, sofraya uzandı. Dün gecekinden de daha iştahlı her şeyi unutup gene yiyecekleri yumuldu, çenesi değirmen gibi işlemeye başladı. Eşkıyaların şaşkın bakışları altında sofrayı sildi süpürdü. Çay tası elden ele dolaşıyor, ona sıra gelinceye kadar çok vakit geçiyor, Mehmet çocukla sabırsızlanıyordu. Ferhat Hoca kendi eliyle tası çayla doldurdu, içine de beş şeker attı karıştırdı. Bu çayı yalnız sen içeceksin, içine çok şeker attın, bal gibi oldu. Mehmet çocuk gözleri kocaman açılarak sıcak çaydan ağzı yanarak tastaki çayı bir anda bitirdi. Bir çay daha? Mehmet çocuk ziyade olsun dedi, yeter ömrümde böyle güzel bir çayı hiç içmemiştim. Bu çay dedikleri de ne güzel kokarmış meğer. Kokusu daha karnımdan yukarıya vuruyor. Eşkıyalar kahvaltılarını yapıp ayağa kalktılar. Mehmet çocuk da kalktı. Ben artık gideyim dedi. Mestan ağayı çok merak ediyorum. O bildiğiniz adamlara benzemez. Söz verip de gelmediğine göre onu öldürdüler. Yoksa imkanı mı var? Vay baba yiğit Mestan emmi vay. Ferhat Hoca onu bir köşeye çekti. Eline para koymak istedi. Mehmet çocuk eli paraya deyince ateşe dokunmuşçasına irkildi. Eşkıya adamın parası alınmaz, bu dağlarda çok para gerek size. Zaten yiyeceğinizin hepsini de yedim bitirdim, olamaz diye bağırdı. Alırsın da almazsın da diye Ferhat Hoca ile cebelleşmeye başladılar. Hoca parayı onun cebine zorla sokuyor, öteki çıkarıp kalenin penceresinin içine koyuyordu. İnce Mehmet baktı ki cebelleşme uzun sürecek. Hocam sen dur dedi, hoca elindeki parayı İnce Mehmet'e verip çekildi. İnce Mehmet gene onun kulağına eğildi, fısırdaştılar. Çocuk parayı aldı cebine koydu. Arkasından da karşı karşıya geçip gülüşmeye başladılar. Kasıklarını tuta tuta kendilerinden geçmiş gülüyorlardı. Gülmeleri ötekileri de geçti. Hep birden sevince boğularak güldüler. Gülmeleri bittikten sonra Mehmet çocuk, ''Bana izin'' dedi, ''Allah sizi kazadan beladan, kör kurşunlardan saklasın. Şimdi beni iyi dinleyin, ben gittikten hemen sonra siz buradan gidecek, yitiklere karışacaksınız. Ama hemen, burada durmayacaksınız.'' ''Neden imiş o?'' ''Çünkü leyim ki kara fırtınanın jandarmaları beni yakalayınca, tabanlarımı yarınca, yaraya da tuz basınca, ben de dayanamayınca, sizin yerinizi onlara söyleyince, onlar da gelince sizi öldürünce, onlar çok, siz azlıksınız.
Bir de fıkaralarım, siz yorgunluktan ölüyorsunuz. Siz de ölünce ben buna dayanamayınca...
Durdu, bekledi, koşarak geldi, ince Mehmet'in elini tuttu. Onun kulağına bir şeyler fısıldadı, ayrıldılar.
Bu parayı vermeseniz iyi olurdu dedi, boynunu büktü. Ayıp oldu, yemeğinizin hepsini de yedim.
Ne yapayım, yiyecekleriniz çok güzel, çayınız da bal gibiydi.
Bu para olmadı.
Ayağına bir ayakkabı alırsın.
Oho, sen ne diyorsun bre sakallı, ne ayakkabısı?
Evde un yok, tuz yok, hemen götürüp anama vereceğim. Anam bir sevinecek, bir sevinecek.
Bal bile, çay bile almayacağım. Sen ne ayakkabısından söz ediyorsun öyle be hey sakallı?
Güle güle Mehmet çocuk, arkadaşımız dediler. Senden ayrılmak ne zor arkadaş. Ama eşkıyacılık bu, gözü kör olsun.
Onu derenin ucuna kadar uğurladılar. İnce Mehmet'in boğazına bir yumruk geldi, tıkadı.
Hadi arkadaşlar, toparlanın gidelim. Mehmet çocuğa söz verdik.
Toparlanıp kaleden aşağı indiler. Kuru Çınar köyünün üst başında durdular. Şahan bu köyü görünce köyde tanıdıkları olduğunu söyledi. Köyden gürültüler, patırtılar geliyordu. Geceye kadar geniş dallı bir çınarın altında bir kayanın kuytusuna sığınarak beklediler. Çok üşüdüler. Karanlık kavuşunca Şahan'ı aşağıya gönderdiler. Şahan'ın gitmesiyle dönmesi bir oldu.
Köy jandarmayla ağzına kadar dolu dedi.
Oradan yüz geri ettiler. Bu geceyi de kalede geçiremez miyiz diye sordu Temir. İnce Mehmet bu soruya karşılık bile vermedi. Sabaha karşı Mestan'ın köyüne vardılar. Köy sessizliğe gömülmüştü. Köyün dışındaki tek basma bir büyük ağacın altındaki, sırtını kayalara dayamış bir damın el kadar penceresinden incecik bir ışık sızıyordu. O evin kapısını çaldılar. Kapıyı açan yaşlı bir kadındı. Onları görünce çok sevindi.
Hoş geldin İnce Mehmet, hoş geldin yavrum benim evime.
Gelin, jandarmalar dün sabah köyden gittiler. Ocağımızı söndürüp evimizi başımıza yıktılar da gittiler. Mestanımızı da, o baba yiğidimizi öldürdüler de gittiler. Siz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Mestan'ın cenazesine geldiniz herhalde.
Ateşi ölçerdi, yere kilim döşek serdi, buyur etti. Eşkıyalar ayakkabılarını çıkarmak istediler.
Ne o dedi yaşlı kadın. Eşkıya adam hiç ayakkabılarını çıkarır mı? Biz hiç mi eşkıya görmedik? Eşkıya adam hiç silahını elinden bırakır mı? Belli olmaz ki, bir düşman şuradan çıkıverir.
Kadın ocağı ölçerdi, ocağa bir su koydu, elleri yanlarına düştü. Oraya, ocağın başına çömeldi kaldı. Yüzü de kedere kesti. Kadının bu hali Mehmet'in gözünden kaçmadı.
Ne o ana dedi, ne oldu sana böyle, yüzün çok karardı.
Kurban olduğum oğlum, yiğidim aslanım, koca İnce Mehmet, Hazreti Ali'ye eş, bin yılın bir başı evime gelmişti.
Sesi ağlamsıydı, ağıt yakar gibi konuşuyordu. Benim gözüm kör olsun da önüme aksın da beni kara topraklar alsın da İnce Mehmet yiğidime, yoldaşlarına içirecek bir tutam kahvem, bir yudum çayım, yedirecek bir lokma ekmeğim de.
Kurban olduğum yavrum, benim yüzüm kararmasın da kimin yüzü kararsın?
Aldırma güzel anam diye onu teselli etti İnce Mehmet. Senin bu güler yüzün, tatlı dilin yeter bize.
Güler yüzüm, tatlı dilim batsın, bir yılın bir başı İnce Mehmet evime gelsin de. Durun hele, belki sizin karnınızı doyuracak bir horozum kocaman.
Tavuklar hep kırıldılar da bir bu kaldı, o da sizin kısmetinizmiş. Hemen yakalar gelirim, siz de kesersiniz, size bir yahni yaparım ki.
Horoz aklına gelince kadının yüzü birden değişti, gözlerinin içi de güldü.
Horozu kesmesin önüne geçmeye çok çalıştılar ya, kadının vazgeçmeyeceğini de biliyorlardı. Kadının horozunu yememek onu en büyük aşağılama olurdu, çarnaçar razı oldular.
Horozu güdük kesti.
Ana sen otur, konuklarınla konuş, ben horozu yolar temizlerim dedi. Sen de yahni yaparsın.
Bende de çok soğan var, ben bunların aşçı başısıyım.
Aşçı başıysan iyi.
Güdük dışarı çıktı, horozu temizlemeye başladı. Usuldan ortalık ağrıyor. Toros'un karlı doruklarına kırmızı, mor, pembe ışıklar dökülüyordu.
Horozu temizleyip içeriye giren güdük, ana sen bu horoza amma da iyi bakmışsın dedi. Bir koyun kadar büyük, yağlı da.
Kadın sevindi. O benim biriciğimdir diye karşılık verdi. Ben ona yemedim yedirdim, içmedim içirdim. Şu Allah'ın güzel işine bakın ki o da İnce Mehmet'ime nasip oldu. Anam beni Kadir gecesi doğurmuş ki Allah benim başıma bu sabahın alacasında devlet kuşu kondurmuş ki. Koca Allah böyle bir talihi kime nasip etmiş ki?
Sağ ol ana, var ol.
Kadın ocağa büyük bir tencere koydu, horozu içine attı. Gidiyor geliyor, gülüyor seviniyor, Allah'a dualar ediyordu. Tepeden tırnağa sevinç olmuş çıkmış bir genç kız gibi şakıyordu.
Sizi gördüm, Mestan'ın ölüsünü bile unuttum. O benim yeğenimdi. İnce Mehmet'in yoluna bin tane Mestan kurban olsun.
İnce Mehmet, ana dedi, senden bir dileğim var.
Söyle dedi kadın, söyle kara gözlüm, anan sana da dileğine de bu sabahın alacasında dağların doruğuna gün vururken kurban olsun, söyle.
Ana buralarda, bu yakınlarda hiçbir balcı var mı?
Var dedi kadın, var benim şahinim, bal mı istedi canın yiğit? İnsan yüreğine hayran olduğum koca Abdullah var.
Yakın mı?
İşte şu acıkta.
Ana sana para verelim de bir hızman balı, şu bizim Şahan'la al da gel.
Hemen gider de alır gelirim gülüm. Onda her zaman bal olur. Kimseye de bir zırnı koklatmaz. Kendi de bir parmak balı ağzına sürmez. Ben beni bildim bileli o bal sağar. Diyorlar ki ömründe hiç bal tadı bilmez imiş. Fıkara balcıklarını hep satar. Hep satar da tütüne verir. Bir koca hızman. Onda hızman da var kul olduğum. Bir büyük bir de küçük hızman olur mu? Ne kadar balı varsa sana alırım da gelirim kara gözüm. Ne kadar varsa al da gel. Şahan'la kadın bal almaya gittiler. Hoca abdest aldı, namaza durdu. Horoz ocakta fokurdayarak kaynıyordu. Kadınla Şahan'ın dönmeleri uzun sürdü. Güdük ocaktaki horozu soğan doğrayarak bir güzelce yani yaptı. Onlar gelinceye kadar. Kadınla Şahan ellerinde bir büyük bir de küçük hızmanla geriye döndüler. Kadın, hem de petekli bal, apak her peteği. Oğlum İnce Mehmet yesin de güçlensin de düşmanlarına göt attırsın. Gözü kör olası Abdullah bir de para aldı. Bir de para aldı bu Şahan çocuktan bir kucak. Gözü paraya doymuyor. O paraları yese içim yanmaz. Hep tütüne veriyor. Dumanını da gece gündüz havaya savuruyor. Kendi de balcıklarından bir zırnak bile koklamıyor. Sonra birden telaşlandı. Siz yemek yiyeceksiniz. Bu güzel balcıkları da. Evde ekmek yok. Gideyim de komşuna ekmek alayım. Dışarıya koştu. Birkaç dürüm ekmekle geriye döndü. Eski kilim sofrayı yere serdi. Büyük bir bakır sahana yahniyi boşalttı. Çok güzel yahni yapmışsınız dedi tencereyi koklayarak. Mis gibi de kokuyor. Ah bunun yanında bir de bulgur olaydı ki. Yazık benim hiç bulgurum yok ki. Gerek yok bulgura dedi Ferhat Hoca. Böyle de iyi. Bir sahana da küçük hızmandan bal boşalttı. Balda burcu burcu püren kokuyor. Yeme de kokla. İnsanın bu güzel kokudan başı döner. Sofranın başına oturdular. Kadın oturmuyor. Ayakta dikilmiş duruyordu. Ana otur dedi İnce Mehmet. Kadın oturmamakla direniyordu. İnce Mehmet, ana eğer sen de bizimle oturup yemek yemezsen biz de şu senin horozuna el sürmeyeceğiz. Şarına şar kadın oturdu. Bir de kaşığı vardı kadının, kaşık elden ele geçiyordu. Kimisi de yufka ekmeği lokma ediyordu. Kadın yahniye elini sürmedi, sahandaki bala ekmeğini batırarak, gözlerini kapatarak, kendisinden geçerek, ballı yufkayı ağzına atıyor, burun delikleri açılarak, burun kanatları titreyerek, bu güzel kokuyu sindire sindire yutuyordu. Sahandaki bal bitince kadın biraz daha bal koymak istedi. İnce Mehmet bunun önüne geçti. Kadın, doğru ya diye içini çekti, bu soğukta bal size gerek olacak. Karınlarını doyurup sofrayı kaldırdılar, köşeye koydular. Tencerede sahanda kemiklerden başka horozdan zırnık bile kalmamıştı. Kadın yarın sabah artık gül horozumun bülbül sesini duyamayacağım diye düşündü. Arkasından da ekledi, böyle bir güllüce horoz İnce Mehmet'ime kurban olsun. Bir kümes horozum olaydı da hepsi de böyle güllüce, onun hepsini de İnce Mehmet'ime kesseydim, sevinçten de şıkır şıkır göbek atardım, şıkır da şıkır. Kadının içindeki sevinç dışına vurmuş, yüzü bir sevinç çiçeği gibi açmıştı. Onun sevinci ötekilere de geçti. Ana bu köyde bir Mehmet çocuk var. Hani çakır gözlü, kısacık boylu. Saçları da kirpi oku gibi dimdik duran. Biliyorum onu dedi kadın biraz düşündü. Mehmet çocuk hani dün eşkıyalar ona bir koca kucak para vermişler. Siz verdiniz değil mi? Kim verecekti ya? Ancak o kadar parayı gönlü gani İnce Mehmet verirdi bir çocuğa. Benim hiç çocuğum olmadı. Kocam, üç kardeşim savaşa gittiler de bir daha dönmediler. İşte ben de burada böyle tek başıma kaldım. Benim evime hiç kimse uğramaz ki. Yıllardır ilk uğrayan konuk sizsiniz. Ellerini havaya açtı. Allah sizden razı olsun. Allah tuttuğunuzu altın etsin. Allah düşmanlarınızın gözünü kör, sizin kılıcınızı keskin eylesin. Allah, siz beni kıyamete kadar gönendirdiniz evime gelerek. Siz beni kıyamete kadar gönendirdiniz. Allah! Sağ ol, var olana. O Mehmet çocuğu bulabilir miyiz acaba şimdi? Buluruz ya, evleri şu aşağıda derenin içinde, pınarın başında. Babası da hırsız. Dedesi de, onun dedesinin dedesi de hırsızdı. Bunlar yedi ceddir hep hırsızlık yaparlar. Bunların soyunda da hırsızdan başka bir şey çıkmaz. Hiç ellerini ılıktan soğuğa sokmazlar. Hep hırsızlar. Ben şimdi o çocuğu alayım geleyim mi? O çocuk sizin de paranızı çalmadı ya. Çalmadı. O çocuk öyle bir çocuk ki gözden sürmeyi çeker bir de bal sever fıkara. Geçen yıl bal yüzünden ölüyordu. Gitmiş de bu dinsiz imansız Abdullah'ın sizden bir çanak bal için vay bir kucak para aldı ya. İşte onun kovanlarını açmış, arılar da onun yüzüne gözüne sıvanmışlar. Bu çocuğu öyle sokmuşlar, öyle sokmuşlar ki çocuk şişmiş davul gibi. 2-3 misli olmuş. Şişmekten de gözleri kapanmış, ağzı açılmamış. Ağzına çorbayı kamış düdükle akıtmışlar. Karaçalı köyün Fatma anası olmasa bu çocuk ölüyormuş. Ona ilaçlar içirmiş de ölümden kurtarmış. Be hey hırsız oğlu hırsız ölümden kurtuldun ya dur yerinde durmaz. Bir daha kovanları açmış. Oralar onu bir daha şişirmişler. Fatma ana onu gene ilaçlamış. Mehmet gene durmamış. O gün bugündür Abdullah'ın arıları her aya bir iki aya bir onu şişiriyor. Ne yapsın şişmeye alıştı fıkara. Şişmeyince yapamıyor. Bu çocuğu eğer arılar sokup da öldürmezse bu dedesini de dedesinin dedesini de aratmayacak.
Çabuk çabuk konuşuyordu. Bulayım mı onu size? Paranızı çalmışsa gelmez.
Çalmadı, gelir.
Ben şimdi hemen dışarı çıkar çağırırım onu. Bir de iyi çocuk ki hiç kimseyi kırmaz.
Benim bütün odunlarımı dağdan o getirir. Mantar zamanı bana dağdan mantar, kiraz, armut, nar. Elma zamanı bana dağdan elma, nar toplar. Çiçek zamanı bana mantıvar toplar. O herkesin eli ayağıdır, öyle bir çocuk bulunmaz.
Dışarıya çıktı yokuşun üstünden aşağıya. Mehmet, Mehmet diye bağırdı. Gel bize de sana ne vereceğim, ne vereceğim.
Daha o kapıdan girmeden Mehmet çocuk koşarak geldi. Eşkıyaları görünce önce şaşırdı, sonra sevinç içinde kalarak güldü. Utandı, çekingen bir hal aldı.
Zöhra ana, beni bu sabahın köründe çağırınca siz oldunuz, hemen yüreğime tıp etti.
Hoş gelip safalar getirmişsiniz.
Hoş bulduk dedi ince Mehmet.
Ben bildim diye üzüldü çocuk, kirpikleri ıslandı. Mestan iyi bir adamdı. O bize gelirken jandarmalar onu sıkıştırmışlar. O da bizim yerimizi göstermemek için kaçmış, jandarmalar da onu vurmuşlar.
Allah rahmet eylesin, iyi bir adamdı. Balcı Abdullah'ın elinden beni hep o kurtardı. Bana fiske de vurdurmadı. Yoksa o balcı var ya, benim şiştiğime de bakmaz, derimi yüzerdi.
Sonra Mehmet Ferhat Hoca'nın yanına usulca kaydı, onun elini tuttu. Ben senin kim olduğunu biliyorum dedi.
Seni kurnaz seni. Bir de hiç belli etmiyorsun.
Zaten anlamalıydım senin kim olduğunu. Sakalına bakınca bilmeliydim. Böyle kocaman sakal kimde olur ki? Benimki de ahmak bir kafa işte. Adam seninle konuşur da arkadaş olur da senin kim olduğunu bilmez mi?
Ben kimim ki?
Haha, bir de kimim diye bana soruyor. Seni kurnaz seni. Sen Ermişler Ermişi Ferhat Hoca değil misin? Sen İnce Mehmet'i afsunlayıp kurşun geçirmez eden sen değil misin? İnce Mehmet'in kurşuna dizilmiş Yağız atını bir kır küheylan olarak dirilten sen değil misin? Anacık Sultan'ı öldüren yüzbaşı Faruk'la Kertiş Ali Onbaşı'nın canını alaraktan köprünün altında onları Anacık Sultan'ın ölüsü yanına uzatan sen değil misin? İnce Mehmet'i peri kızlarını göndererek Çiçekli Mahmut Ağa'nın zindanından kalın zincirlerini koparttırıp kaçıran sen değil misin? Senin öyle çok öyle çok marifetlerin var ki saymakla bitmez.
Bütün bu saydıklarının hiçbirisini ben yapmadım. Bütün bunlar doğru değil.
Bir de sakalını kestirip sonra da uzatan Ferhat Hoca sen değil misin?
Ben Ferhat Hoca'yım.
Öyleyse benim dediklerim de doğru. Sen bütün bunları benim külahıma anlat. Seni yalancı seni.
Bu senin dediğin gibi bir adama hiç yalancı denir mi?
Mehmet çocuk onun elini bıraktı. Gözlerinde bir korkunun gölgesi geçti. Vardı kapının eşikliğinde kaçacakmış gibi durdu. Başını yere eğip bir süre düşündü. Gözlerini kaldırdı. Yalvarıcısına Ferhat Hoca'ya baktı. Sana yalancı dedim diye Allah bana bir şey yapmaz değil mi? Çont olmam değil mi? Allah beni öldürmez değil mi? Bir bok yedik, bir kusur işledik. Senin arkadaşlığına güvenerek beni bağışlasan olmaz mı?
Seni bağışladım Mehmet çocuk. Gel bakalım yanıma.
Mehmet çocuk gözlerini onun yüzünden ayırmadan korkarak ayağı ayağına dolanarak gitti. Onun karşısında durdu.
Güdük, şu büyük hızmanı getir. Kaşığı da al gel.
Güdük bal hızmanıyla kaşığı getirdi, Ferhat Hoca'ya verdi. Hoca bir dizini yere koydu, kaşığı hızmana daldırdı. Kaşıkla birlikte apak bir bal peteği çıktı. Mehmet çocuk gözlerine inanamadı. Aç ağzını. Çocuk gözlerini kapadı, ağzını ardına kadar açtı. Hoca bal peteğini onun ağzına sokuşturdu. Mehmet gözleri kapalı kendinden geçmiş, ağzındaki bal peteğini balını dudaklarından akıtarak, diliyle yöreği yalayarak uzun uzun çiğneyerek yedi. Gözlerini minnetle açarak önce Ferhat Hoca'ya sonra da teker teker ötekilere baktı.
Bu hızmanın hepsi senin.
Benim mi? İnanmaz inanmaz sordu.
Benim mi? Benim mi?
Hepsi senin.
Nereden buldunuz bu kadar balı?
Biz buluruz. Çocuk gene eşkıyaların yüzüne teker teker baktı.
Hiçbirinizi bir tek arı bile sokmamış.
Bizi arı sokmaz dedi İnce Mehmet. Bizim hepimizi arıya karşı Ferhat Hoca afsunladı.
Yalancılar dedi Mehmet çocuk. Siz beni kandırıyorsunuz. Ayıp değil mi? Parmak kadar bir çocuk kandırılır mı bir bal için?
Gene gitti eşiğe. Oraya oturup başını önüne eğdi, somurttu. İkide bir de kaşını kaldırıp kimseye belli etmeden özlemle bal hızmanına bakıyordu. Ferhat Hoca ona diller döküyor. O duymuyor gibi yapıyordu. Yerinden kalktı, İnce Mehmet'in yanına geldi. Onu elinden tuttu, köşeye çekti, eğilmesini istedi. İnce Mehmet eğildi. Ağzını kulağına dayadı, fısır fısır konuştular. Ayağı fırladı, geldi, bal hızmanını kucakladı. Zöhre Ana'ya acıyarak baktı.
Bir sahan getir Zöhre Hatun dedi cömertçe. Bu bal bana çok, sana biraz bal vereyim.
Onun da balı var, işte şu küçük hızman da onun. Bunu görünce Mehmet çocuğu bir sevinç aldı. Önce Ferhat Hoca'ya saldırdı. Bir elini alıp öpüyor bırakıyor, öteki elini alıyordu. Sonra ötekilere saldırdı. En sonunda Zöhre Ana'nın elini öptü. Ardından da balını kaptı, dışarıya fırladı. Boyu kadar hızmanı zor götürüyordu. Dışarıdan ''Ana, ana, ana gel yetiş!'' diyen sesi bir süre ortalığı çınlattı. Eşkıyalar her birisi bir köşeye çekilerek uyumaya başladılar. Ferhat Hoca nöbetçi kaldı. Hiçbir şey bilmiyorum diye düşünüyordu. Şu dünya üstüne, şu insanlar üstüne hiç kimse bir şey bilmiyor.
Şu dünyaya insanlar ahmak geliyor, kör gidiyorlar. Belki de şu çocuk, İnce Mehmet, onda bir şeyler olmasa ona insanlar boşu boşuna sarılırlar mıydı? Bu çocukta bir şeyler olmalı. Öğleye doğru uzaktan gelen ağıt sesleriyle uyandılar. İnce Mehmet, cenazeye gideceğiz, tıraş olalım, üstümüzü başımızı düzeltelim. Ocağa su koydu Zöhre Ana, Hamza usturasını belinden çıkardı, palaskasında kılavladı. Önce İnce Mehmet'i dışarı çıkardı, bir taşın üstündeki karı süpürerek oraya oturttu. Sakalını bol sabunla köpürttü, tıraş etti, arkasından da ötekileri. Zöhre Ana genç bir kız gibi utangaç, kırış kırış olmuş yüzü kızararak Mehmet'in yanına geldi. Yavru diye onun elinden tuttu, yiğidim oğlum, şalvarım boydan boya yırtılmış. Çıkar da dikeyim, cenazeye böyle gitmesen iyi olur, dost var, düşman var. Mehmet hemen şalvarını çıkardı, Zöhre Ana'ya verdi. Kendisi paçalı donuyla kaldı. Sağ ol Zöhre Hatun. Ben de bunu senden isteyecektim ya, utanıyordum. Aman sen de şu İnce Mehmet'e bakın de hele. İnsan hiç anasından utanır mı? Alışkın elleriyle iğneyi ipliğe geçirerek şalvarı dikmeye başladı. Ağıt sesleri gittikçe çoğalıyor, çığlıklar göğe çıkıyordu. Fişekliklerini, tüfeklerini, kırmızı postallarını sildiler, parlattılar, dışarıya çıktılar. Dışarıya çıkar çıkmaz da Kör Süleyman'la karşılaştılar. Kör Süleyman semerli bir beygirin üstündeydi. Yedeğinde de yüklü iki katır çekiyordu. Yahu sizi araya araya bir hal oldum. Aramadık yer bırakmadım. Yolda bir çocuğa rastlamasaydım gene de bulamazdım. Çocuk beni görünce sen kimi arıyorsun diye bana sordu. Ben de İnce Mehmet'i dedim. Aldı beni doğru buraya getirdi. Yolda da durmadan önüme düşmüş, bağıra bağıra türkü söylüyor. Başkaca hiçbir şey konuşmuyordu. Saçları kirpi ok gibi sarı bir çocuk mu? O dedi Kör Süleyman, buraya gelince de evi gösterdi, ardından da aldı yatırdı. Ben de biraz, o bizim yeni arkadaşımız dedi İnce Mehmet, adı da Mehmet, öyle sonradan değil, dedesinin de adı Hırsız Mehmet. Öldürseler, tabanlarını yarıp tuz bassalar da adını değiştirmez, bizi ele vermez. Sağlam adam diye güldü Kör Süleyman, attan indi. İnce Mehmet Zöhre Ana'ya gitti. Zöhre Hatun dedi, bize cephane geldi, senin evde saklayabilir miyiz? Jandarmalar da gitti, belki bir daha bu köye gelmezler, gelseler de senin evi aramazlar. İnce Mehmet'ime de bak dedi Zöhre Ana. Bre yavrum yiğidim, İnce Mehmet'im. Jandarmalar isterlerse her gün yıl 12 ay bu köyden çıkmasınlar. İsterlerse de her gün 10 kez benim evimi arasınlar. Öyle bir saklarım ki senin silahlarını, bu köyü şu dağların altını üstüne getirseler de senin bir kurşununu bulamazlar. Kör Süleyman'a geldi. İndir yükünü şu kapıya diye buyurdu. İndir de hemen arkana bakmadan git. Kör Süleyman buyruğa uydu, yükleri indirdi. Beygirine bindi, arkasına bakmadan köyü çıktı gitti. İyi yetişti Kör Süleyman, hiç cephanemiz kalmamıştı, tükenecek diye ödüm kopuyordu. Cıngıllı oğlu yiğit adam, sağlam kaçakçı, kıyamet kopsa da bizi cephanesiz bırakmayacak dedi Ferhat Hoca. Yiğit adama bu dünyada kıran girmedi dedi İnce Mehmet. Bu dünya öküzün sırtında değil, böyle yiğit sözün eri adamların sırtında duruyor. Kara fırtına yiğitse gelsin de Zöhre Hatun elinden bir tek fişek alsın, isterse etlerini kerpetenle koparsın. Alamaz dedi Ferhat Hoca. Bütün dağlar ovalar silme kar altındaydı. Bu uçsuz bucaksız akla göz kamaştıran bol bir ışık çökmüştü. Ayaklarını sürüyerek ölü evine geldiler. Uzun bir damın örtmesinin altına ak bir çarşaf altındaki ölünün yöresine halkalanmış kadınlar onları görünce bir an ağıtlarını kestiler. Hemencecik de seslerini daha yükselterek ağlayarak ağıtlarını sürdürdüler. Köyün delikanlıları dalları geniş bir alanın üstüne yayılmış, yapraksız, çırılçıplak bir çınarın kalın gövdesinden başlayarak taş ağılın üstüne sıralanmışlar. Kederli gözleri, uzamış yüzleriyle ağıt söyleyen kadınları dinliyorlardı. Kadınlar örtmenin altından taşmışlar, karların üstüne serdikleri keçelerin üstüne oturmuşlar, çınarın gövdesine kadar avluyu doldurmuşlardı. Delikanlılar eşkıyaları görünce saygıyla yerlerinden kalktılar. Ellerini göğüslerine götürüp selamladılar. Onları oturdukları yere buyur ettiler. Kendileri de bir kıyıya çekilip el pençe divan orada durdular. Yaşlıca iri bir kadın önce gür sesiyle ağıdı söylüyor, sonra bütün kadınlar onun söylediğini gene kadınla birlikte yineliyorlar, arkasından da ağlaşıyorlardı. İri kadın İnce Mehmet'i görünce şöyle bir dikeldi, sesine çeki düzen verdi, göğüsleri kabardı, sesi daha gürleşti. Düldül dağı kavakları, kızıl gedik durakları, sana İnce Mehmet demem, yıkmayınca konakları diyordu. Ve bütün kadınlar tekrar diyorlardı. Sesleri bütün koyağı dolduruyor, ortalıkta çınlıyordu. Koç yiğitler, koç yiğitler, ağlasın selvi söğütler. Öldürmüşler mestanımı, kanını yalamış itler. Kadın başını kaldırdı, İnce Mehmet'in gözlerini aradı buldu. Ben ağlarım yana yana, düşman da susamış kana. Uyan mestan oğlum uyan, İnce Mehmet geldi sana. Kadın üç kere dizlerine vurdu. Bilmem demiş, bilmem demiş, ben hainlik bilmem demiş. İnce Mehmet'in yerini düşmanlara demem demiş.
Kadın uzandı, çarşafın ucundan tuttu, ölünün yüzünü açtı. Hele yazdı, hele yazdı, Kadir Mevlam böyle yazdı. İnce Mehmet'i duyunca sevincinden öle yazdı. Çarşafın kaldırdığı ucun elinde tutuyor, gözlerini ölünün yüzüne dikmiş bakıyordu. Ölüyor yiğit, ölüyor, dünyaya ışık salıyor. Hele bakın mestanıma, ölüsü bile gülüyor. Kadın önündeki bohçadan mestanın sırmalı abasını aldı. İnce Mehmet'e karşı salladı. Kurşun yemiş uçmuş canın, kulbur gibi her bir yanın. İnce Mehmet derler buna, öcünü alacak senin. Önündeki bohçadan katlanmış işlemeli bir ipek mendil aldı kalktı. İnce Mehmet'e doğru gitti, mendili ona verdi, döndü. Kızıl gediğin yolunu koparma cennet gülünü. İnce Mehmet'ime verdim senin kanlı mendilini. Kadın yerine oturdu, başörtüsün ucuyla gözlerini sildi. Öteki kadınlar da öyle yaptılar. Kadın göğe doğru sağ kolunu salladı, görünmeyen düşmana meydan okudu. Kurban olayım diline, gelir salına salına. Bin oğlum daha olsaydı verirdim incem yoluna. Mehsan'ın açık kalmış yüzünü örttü. Kızıl gediğin ortası, elimde ağıtası, suçsuz yere can veren de ince Mehmet'imin yoldaşı. Fırtına kara fırtına kargışlar ederim sana. Buna ince Mehmet derler, bunu koyar mı yanına? Gökten yıldızlar düşüyor, yavrum toprakta üşüyor. Uyan da gör mestan oğlum, ince Mehmet dövüşüyor. İri kadın yoruldu, sözü onun yanındaki ak saçlı ince yapılı kadın aldı. O da söyledi. Kadınlar ağladılar, ince kadından sonra genç bir gelin ağıda başladı. Sesi çok dokunaklıydı, ayaktaki delikanlılar eşkıyalar da ağladılar. Sonra birden ağıt kirp diye kesildi. Delikanlılar vardılar mestanın ölüsünü avludaki yontma, üstünde üzüm salkımları ve koçbaşı kabartması olan bir taşın üstüne yatırdılar. Köyün camisi imamı yoktu. Ferhat Hoca yandaki pınardan abdest aldı. Ötekiler de abdest aldılar. Ferhat Hoca kollarını sıvadı, ölünün kanlı bedenini bir kalıp sabunla iyice yıkadı. Kurutup kefenlediler. Ölüyü bir salacaya koyup çırılçıplak bir yamaca götürüp çoktan kazılmış mezara üstüne mersim dalları atarak gömdüler. Hoca bir toprak mezarın üstüne, burada bütün mezarlar toprakta, oturdu. Güzel sesiyle uzunca bir Kur'an okudu. Cemaat önde, eşkıyalar arkada, köye geri geldiler. O gece bütün evler ölü yemeği pişirmiştiler. Bütün köylüler ölü evinde bir araya gelerek yemek yediler. Yatsı namazından sonra eşkıyalar Zöhre Hatun'un evine geldiler. Ferhat Hoca namaz kıldı. İlk olarak Mehmet de ona katıldı. Namazdan sonra Ferhat Hoca, "Hayrola İnce Mehmet," dedi. "Ne var? Namaz kıldın?" "Kıldım hocam. Allah'a dua ettim. Şu kara fırtına mı ne, ağının kökü, onu benim elime düşürsün diye." "Nasıl düşürecek diyorsun?" "Çok düşündüm hocam. Kanlı gedikte pusu kuracağız. Kaç gün olursa olsun bekleyeceğiz. O atın üstünde, jandarmasının önünde gediye girince hep birden ateş edeceğiz. O günlerde nasıl olsa bir gün kanlı gedikten geçecek." "Geçecek, başka yolu yok." Kanlı gedik dar, iki yanı çok yüksek, kayalık uçurum bir geçitti. Bir at geçecek kadar ince yolun solundan da çok derinlerde de iri taşları dolanarak bir çay akıyordu. "O zaman biz uçurumun başına, kayaların ardına bir pusu kuracağız. Hepimiz her yerden kara fırtınayı kalbura çevireceğiz." "Ya jandarmaları ne yapacağız? Onlar bizim ardımızı kesmezler mi? Bizi uçuruma hapseyleyip keklik gibi avlamazlar mı?" "O belli mi olur ki hocam? Ya akıl ederler ya da etmezler. Biz böylelikle İlyas Çavuş'u da ölümden kurtarırız." Ferhat Hoca güldü. "Sen de onun sözlerine kandın mı? O yerinden kalkamıyor İnce Mehmet yavrum." "Yanlışın var hocam. Biz kara fırtınayı birkaç gün içinde öldüremezsek İlyas Çavuş onu öldürecek. Sonra da kendisi ölecek." "Hiç sanmam. Orada pusu kurmak bizim için ölümdür." "Nasıl olsa yakında öleceğiz hocam. Her şey apaçık ortada. O Arif Sayın Bey bizi dağlarda bırakır mı sanıyorsun? O bizim yüzümüzden Anacık Sultan'ı bile öldürdü. Bizi bırakır mı sanıyorsun? Ölümümüz çok yakın hocam." "Biliyorum, yakın oğlum Mehmet'im. İki gözümün çiçeği. Ama bile bile ölüme gitmek Allah indinde çok günahtır." Tartışma çok uzadı. Ferhat Hoca pusuya bir türlü razı olmuyordu. İnce Mehmet sonunda kestirdi attı. "Kusuruma kalma hocam. Ellerinden öperim. Ben kanlı gediye ne pahasına olursa olsun pusu kuracağım. Benimle gelen gelsin. Gelmeyene Allah selamet versin." "Peki oğlum," dedi Ferhat Hoca. "Madem işi sen bu kadara vardırdın, ben seninle geliyorum. Gelmeyen var mı?" Öteki eşkıyaların hepsi de "geliyoruz" dediler. Tam bu sırada da önde Mehmet çocuk, arkadan birkaç delikanlı içeriye girdiler. "Jandarmalar köye geliyorlar. Çok kalabalıklar. Başlarında da kara fırtına." Hoca gülümseyerek Mehmet'e göz kırptı. "Burada olmaz hocam. Kanlı gedikte." "Hoca ama orada kanlı gömlek kaç iyi de don olur," dedi. "Asıl burada olur," dedi Mehmet. "Tam ortalık yerdeyiz. Kaçacak bir delik de yok." "Haydi kalkalım," dedi hoca. "Şu Yezid bu köye girmeden." Delikanlılar ellerinde onlara çıkın çıkın yiyecekler getirmişlerdi. Çıkınları aldılar, yola çıkmaya hazırlandılar. Zöhre Ana İnce Mehmet'i bir köşeye çekti. Ona eski savatlı bir gümüş yüzük uzattı. "Bu rahmetlinin yüzüğü," dedi. "Şehidin, parmağına tak. Bu yüzüğü bana kim getirirse ona cephane veririm. İyi mukayyet ol ona, bir yere düşüreyim deme. Vurulursan da yoldaşlarına ver, yoksa cephaneniz orada çürür. Kellemi kesseler bu yüzük gelmeyince kimse bu cephaneden bir fişek bile elimden alamaz. Yüzük eline oldu mu?" Mehmet parmağına taktığı yüzüğü ona gösterdi. "Oldu." Eğildi onun elini öptü, o da Mehmet'i yanaklarından. Ötekiler de Zöhre Ana'dan helallaşıp ayrıldılar. Mehmet çocuk onlarla köyün dışına kadar geldi. Köyü çıkınca önlerinde durdu. "Ben burada sizden ayrılıyorum," dedi. Ağladı ağlayacak bir sesle. "Allah yolunuzu açık, kurşunlarınızı keskin etsin." Ferhat Hoca'nın yanına vardı. "Al şunu," dedi. "Anam senin için pişirdi. Ben gördüm, sen horoz etini çok seviyorsun. Bak Ferhat Hocam, vallahi de billahi de ben bu horozu hırsızlamadım. İki gözüm önüme aksın ki. Ben bilmez miyim senin gibi bir insanın haram yemeyeceğini? Ben senin gibi bir Allah'ın ermişine hiç hırsızlık mal yedirir miyim? Bu kocaman kar gibi ak horoz bizimdi. Bir de yağlıydı, ağzına layık. Kendi elimle kestim." Boynunu büktü. "Eğer bana inanmıyorsan horozu İnce Mehmet'e ver, o yesin. Ama sen yesen çok sevinirim. Neden ki dersen sen horoz etini çok seviyor, gözlerini belerte belerte yiyorsun." "Senin horozunu hiç kimseye vermem Mehmet. Hırsızlık olsa bile senin gül hatırın için gözlerimi belerte belerte yerim." "Yaşa," dedi Mehmet çocuk, İnce Mehmet'in yanına gitti. Biraz uzak bir yere çekilip bir taşın üstüne oturdular. Fısıltılarla konuştular, ardından da geceyi çınlatan kahkahalarla yürekten güldüler. Kucaklaştılar sonra da. Ferhat Hoca onu İnce Mehmet'in kucağından aldı, bağrına bastı, öptü. Sonra teker teker helallaştılar. Ayrılırlarken Mehmet çocuk, "Ah ulan ah," dedi, "bu çocukluk da yerin dibine batsın. Yoksa ben sizden hiç ayrılır mıydım?" Arkasını döndü, koşarak köye girdi. Bütün gece yürüdüler. Temir buralarını taş, kaya adım adım bildiği için onlara kılavuzluk ediyordu. Göbeklerine kadar gelen karda bile öyle çabuk yürüdüler ki daha tan yerleri ışımadan Telli Kabak köyünün üst başındaki ormana geldiler. En güvenilir yataklardan birisi olan Gök Hüseyin Onbaşı burada otururdu. Temir silahlarını çıkararak bir çoban gibi eline bir değnek alarak köye, Gök Hüseyin Onbaşı'nın evine indi. Gök Hüseyin onu coşkuyla karşıladı. "Ödüm koptu köye gelecek de jandarmanın tuzağına düşeceksiniz diye. Biz jandarmaların köye doğru geldiğini duyunca daha bizim yayla evlerine çekildik. Köyü onlara bomboş bıraktık. Jandarmalar da köye yerleşmişler, beklemişler, beklemişler. Sizler köye gelmeyince ne kadar yiyeceğimiz varsa yemişler, sonra da çekip gitmişler. Dün biz onların çekildiklerini haber alınca köye indik. Her evi tam takır bulduk. Köyde ne tavuk, ne koyun, ne keçi, evlerde ne yağ, ne bulgur, ne un bırakmışlar. İşte böyle, İnce Mehmet yukarıda mı? Git de al getir onları, sanırım buraya bir daha uğramazlar." Temir koşarcasına gitti, arkadaşlarını aldı, Gök Hüseyin Onbaşı'nın evine getirdi. Ferhat Hoca durumu öğrenince pek üzüldü, kemerindeki altınları saydı, bir kısmını ayırdı. Gök Hüseyin'e, "Köylüyü alana çağır," dedi. Gök Hüseyin bekçiyi tellal çağırması için köyün içine gönderdi. Tellaldan sonra da önde İnce Mehmet, arkada öteki eşkıyalar alana geldiler. Köylüler alanı doldurmuştu. Utangaç İnce Mehmet başını kaldırıp da bir türlü kalabalığa bakamıyordu. Gök Hüseyin, "Her evden bir kişi şuraya çıksın, arka arkaya dizilsinler." Kadın erkek, genç kız, yaşlı çınarın altına bir sıra oldular. Mehmet ilk baştakine sordu. "Sizin evde kaç baş insansınız?" Yaşlı kadın iki baş diye karşılık verdi. Mehmet baştan sona sıradakilere kaç baş olduklarını sordu. Ardından da üç eve, beş eve birer altın dağıttı. Hocanın verdiği altınlar yetmedi, kemerdeki öteki altınları da aldı. Gök Hüseyin'in evine dönerlerken Ferhat Hoca, "Hiç para kalmadı Mehmet'im, sen istemezsin ya, biz eli fermanlı, evi soy ağaçlı birkaç dul kadiroğlunu daha soymazsak olmayacak." "Mehmet olmayacak," dedi. "Jandarma köylüleri nan ekmeğe muhtaç ediyor." "Ediyor hocam." "Şu Gündeşli Ovası beylerini soysak da kara fırtınanın pususuna öyle yatsak ne dersin?" "Olmaz hocam, kara fırtınayı ortadan kaldırdıktan sonra bu dağlarda ovalarda ne kadar fermanlı dul kadiroğlu varsa hepsini soyarız, hem de kolaylıkla." Hoca sustu, Gök Hüseyin'in evine geldiler. Gök Hüseyin'in oğulları nereden bulmuşlarsa bulmuşlar, bir koç bulup kesmişler, ocağa doldurdukları közlerin üstünde pişiriyorlardı. Büyük kilim yer sofrası ortaya serilmiş, ocaktaki közlerin ışığında kilimin binbir renkteki nakışları balkıyordu. Yemekten sonra Gök Hüseyin'den her birisi için bir kepenek istediler. Az bir sürede köyden kepenekler toplanarak getirildi. Her kepeneğin göğüslerinde yalım gibi ışıldayan bir çift turuncu güneşi vardı. "Bunu iyi akıl ettin hocam. Bu kepeneklerin içinde değil 3 gün 10 gün bile karın fırtınanın arasında bekleriz de üşümeyiz. Çobanlar bunu iyice at etmişler. Kepeneklerin içi fırın gibi olur." "Fırın gibi olur," dedi hoca. Haklısın İnce Mehmet, bu adam bir zulüm kasırgası gibi geçiyor üstümüzden, kudurmuş. Kanlı Gedik'te mi?
Kanlı Gedik'te diye karşılık verdi Mehmet.
Çolak eşkıya da yüzbaşı Şükrü'yü orada pusuya düşürmüş öldürmüştü.
İnce Mehmet gördü mü der gibisine hocanın yüzüne baktı. Hoca buna karşılık Allah yardımcımız olur inşallah dedi. Hep bir ağızdan inşallah dediler.
Bütün hazırlıklarını yaparak bir akşamüstü Kanlı Gedik'e doğru yola düştüler. Kepeneklerini giyinip kayalıkların arasına yerleştiler. Öylesine yerleşmişlerdi ki dışarıdan onları görmenin mümkünü yoktu. Onlar yerleşir yerleşmez kar yağmaya başlamış, kepenekleri kar altında kalmış, gözükmez olmuşlardı. Burada 3 gün 3 gece beklediler. Altlarındaki yoldan perperişan 3 jandarma bölüğü geçti. İsteseler de bunların büyük bir çoğunluğunu önlerinde atlara binili subaylarıyla birlikte öldürebilirlerdi. Eşkıyalığın geleneğinde çarpışma dışı pusu kurarak ya da çarpışırken çok zor da kalmadan jandarmaya can alıcı kurşun sıkmak yoktu. Ferhat Hoca'ya kalsa kara fırtınayı bile pusuya düşürerek öldürmek istemiyordu. Ama ne yazık ki Mehmet'e söz geçiremiyor, kara fırtına Kanlı Gedik'e uğramasın diye içinde dua etmekten başka bir şey gelmiyordu. Ve Mehmet Şahin gözleri uçurumun altındaki yolda, aşağıdaki düzlükte karın üstünde belirecek kara lekeleri bekliyor, kafasında sarı güneş kıvılcımları, Zeki Nejad'ın göğsünde sallanan kırmızı şeritli altın istiklal madalyasının ışıltılarına karışarak savruluyor, o çelik ışıltısı gelip göz bebeklerine oturuyordu. Bir ancık bile gözlerini belki kaçırırım diye yoldan ayırmıyor, yerinden de hiç kıpırdamıyordu. Eli de hep tetikteydi. Beklediler beklediler, sonunda Mehmet, hocam dedi, şu fakir fıkaranın da hiç mi talihi yokmuş? Zaten onların talihleri olsa bu halde kalırlar mıydı? Hoca içinden seviniyordu. Gidiyor muyuz Mehmet? Ne yapalım, elimizden ne gelir? Bekledik bekledik gelmedi. Kim bilir bu adam hangi cehennemin deliğine girdi? Uçurumdan yola indiler. İner inmez de bir bölük jandarmayla karşılaştılar. Başlarında kara fırtına vardı. Eşkıyaları görür görmez o kadar çabuk atından yere atlayıp siper tuttu ki Mehmet geç kaldı, attığı kurşun eğerin kayışını sıyırdı geçti. Vakit öyleydi. Çarpışmaları karanlık kavuşuncaya kadar sürdü. O gece cebri yürüyüşle eşkıyalar Telli Kavak köyünü tuttular. Burada barınamazlardı. Arkalarında Sarı Sultanoğlu'nun adamları, ağaların, beylerin dağlarda besledikleri, korudukları öteki çeteler durdurak vermeden onları izliyorlar. Köylüler de onları şaşırtıyorlardı ya. İnce Mehmet çetesi neredeyse onları ters yöne gönderiyorlardı ya. İnce Mehmet hocam dedi, birkaç aydır kaçak ovalaya biz bittik. Biz buradan doğru Düldül Dağı'na, Sırapınar köyüne gidelim, kışı orada geçirelim. Sırapınar'da olduğumuz kimsenin aklına da gelmez. Bizi orada bulsalar bile arkamız Düldül Dağı, dağa çekilir canımızı kurtarırız. Bu kepenek işini de iyi akıl ettik. Sırapınarlılar da yiğit sağlam adamlar, ser verirler de sır vermezler. Ferhat Hoca başta, öteki çeteler de bu düşünceye katıldılar. Gök Hüseyin'in evinde birkaç gün kaldıktan sonra ver elini Düldül Dağı dediler. Yolda 3 tane kapı gibi fermanlı soy ağaçlı Dul Kadiroğlu soydular, çok para aldılar. Bu paralarla 15 köyün yoksulunu, babaları savaşta kalmışlarını donatabilirlerdi. Sırapınar köyüne 1 sigara içimlik yolları kalmıştı ki bir çobanın uyarmasına karşın dibi çakıl taşlı kuru bir derenin içinde jandarmalarla karşılaştılar. Çarpışma ıhırcık karanlıkla başladı ve öğleye kadar yoğun bir biçimde sürdü. Çarpışmada Şahan Dursun'un adamlarından birisi ve Temir vuruldu. Temir'in vurulması Mehmet'i de Ferhat Hoca'yı da deliye çevirdi. Artık attıklarını düşürüyorlardı. Karanlık basarken jandarma çemberini yararak Sırapınar köyüne geldiler. Yaralıları köylülere bırakarak köyün çobanlarıyla dağa çekildiler. Köylüler yaralıları daha onlar köyden ayrılmadan yakınlarındaki Karagül köyünde oturan Cerrah Nesimi'ye götürdüler. Çobanlar diyorlardı ki bu Nesimi öyle bir cerrahtır ki ölüyü diriltir. 40 göz ocağından el almıştır. Bu Karagül köylüleri kara fırtına değil, onun şeytanı gelse toptan ölmeden İnce Mehmet'in adamlarını kimseye vermezler. Jandarmalar, ağa, bey, çeteleri, adamları kara fırtına Düldül'ün çakmak taşından, boralı fırtınalı keskin kayalıklarında bile onların arkalarını bırakmadılar. Topal Ali ile Yelveli iz sürdü. Jandarmalar onların gölgelerini bile göremediler. Yorgun, bitkin Dülgül Dağı'nın yamaçlarından indiklerinde bir kısmının elleri ayakları donmuştu. Bunun üstüne İnce Mehmet çetesi soluğu Konur Dağı'da aldı. Bunu duyan kara fırtına deliye döndü. Bu ne çabukluktu? Birkaç günde bu boranda fırtınada insan kuş olsa da Düldül'den Konur Dağı'na varamazdı. Kara fırtına ilk kez şaşırdı ve İnce Mehmet çetesine hayranlık duydu. Bundan sonra da dehşet bir kovalamaca başladı. İnce Mehmet çetesi bugün Berit Dağı'ndaysa birkaç gün sonra Ahır Dağları'ndan sesi geliyordu.
Sonunda hoca da Dursun da ötekiler de yorulmuşlar, kıpırdayacak halleri kalmamıştı. Cerrah Nesimi'nin iyileştirdiği eşkıyalar da gelmişler, çeteye katılmışlar, onlar da yorulmuşlardı. Bitkindiler, Mehmet de yorgundu ya, o durmak bilmiyordu. Kara fırtınayla karşılaşmak için en küçük bir fırsatı kaçırmıyor, karşılaştıklarında da jandarma duvarını aşıp ona ulaşamıyordu. Sonra bir gün bir haberle dağlar dalgalandı. Kara fırtına Miralay Azmi Bey kanlı gedikli, jandarmaların önünde atının üstüne giderken pusuya düşürülerek bir kuşun da öldürülmüştü. Köylüler onu kimin öldürdüğünü görmüşler, biliyorlardı ya, bunu kendi kendilerine bile söylemiyorlardı. İnce Mehmet çetesi köyünden gittikten sonra İlyas Çavuş işin ardını bırakmamış, kanlı gediye giden yollara gözcü dikmiş, oralarda uçan kuşların bile haberini almıştı. Her şey hazırdı, tüfeğini yağlamış, heybeler dolusu kurşunu yanına almış, atını eğerlemiş, ormana gitmiş, birkaç gün sabahtan akşamlara kadar ateş ederek elini alıştırmış, düşmanını, insanlığını elinden alanı beklemeye başlamıştı. Bir gün sabah erkenden gözcü Veysel dolu dizgin gelerek İlyas Çavuş'un avlusunda atından atladı. Veysel, İlyas Çavuş'un savaştan dönmeyen kardeşlerinden birisinin oğluydu. Üzüntülü bir sesle kara fırtınanın kanlı gedik yolunda olduğunu söyledi. İlyas Çavuş en güzel giyitlerini, şal kuşağını, sırmalı mintanını, çizmelerini sandıktan çıkardı. Giyindi, kuşandı. Saatini yeleğinin cebine koydu. Kösteğini göbeğinin üstüne sarkıttı. Bıyıklarını özenerek burdu atına bindi. Önce hane halkıyla helallaştı, sonra onun nereye gittiğini bilerek onu uğurlamaya gelen köylülerle. Mavzerini omuzuna taktı, köyün içinden dolu dizgin çıktı. Kanlı gediğin arkasındaki dağa geldi, atını bir çalıya bağlayıp uçuruma indi. Bir kayanın arkasına pusuya yattı. Çok geçmeden Miralay Azmi Bey al soylu atın üstünde jandarmaların önünde gözüktü. Çok zayıf, kır bıyıklı, avurdu avurduna geçmiş, yüz çizgileri keskin, atın üstüne durmadan kıpırdayan bir kişiydi. İlyas Çavuş onu görünce yüreğine bir acı düştü, acı yüreğine çöreklendi. Savaştaki Miralay'ı da tıpkı buna benziyordu, mavi gözleri dupduruydu. Belki bunun da gözleri mavi dupdurudur. Azmi Bey'i yakından görmüştü ya, o karmaşıklıkta gözlerine bakamamıştı. Neredeyse tüfeğin namlusunu indirecek, salt savaştaki albayının anısına kara fırtınayı öldürmekten vazgeçecekti. Bunun önüne geçmek için o insanlığımı elimden aldı diye çabuk çabuk birkaç kez konuştu. Daha da öfkelenmek, kendine gelmek için o insanların insanlığını elinden alıyor, elinden alıyor diye söylendi. Bu sırada da Azmi Bey tam önüne gelmişti. Gez, göz, arpacık. İlyas Çavuş'un tetiğe basan eli hiç titremedi ve kara fırtına Azmi Bey atından aşağıya sıyrıldı, boylu boyunca, ağzı yukarı yolun kayalıklarının üstüne serildi. İlyas Çavuş soğukkanlı, hiçbir şey olmamış gibi tüfeğini omuzuna aldı, uçurumu çıkmaya başladı. Arkasına ateş eden jandarmalar onu sırtından vurdular. Kurşunu yiyen çavuş kayanın üstüne kapaklandı, kalktı, üç kere kapaklandı, kalktı. Üstüne kum gibi kurşun yağıyordu. Uçurumu çıktı, kayalık yamacı indi, atına zorla bindi, yelesine sarıldı. At onu dolu dizgin aldı, köye getirdi. Evinin kapısında durdu. İlyas Çavuş gözlerini açtı. Oraya toplanmış kalabalığa şaşırarak baktı. Atın başını çevirdi. Altındaki kır at kana bulanmıştı. Yönünü mor karlı dağlara döndürdü. Dolu dizgin sürdü. Kalabalık onu apak yamaçlarda kara, küçük bir leke kalıncaya kadar izledi. Bundan sonra İlyas Çavuş'tan hiçbir haber alınmadı. Atının da kendinin de o kadar aranmalarına karşın ne ölüleri ne de dirileri bulundu.
26. dizinin sonu. Sayfa 614.